Ayrım 10, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 90. Ertesi gün. Bilal yine aynı sahilde ve aynı kayanın üstüne oturmuş, karma karışık olan hislerini tahlil etmeye çalışıyordu. Bir evvelki akşam Feyza ile yaptığı konuşma onu yeniden altüst etmeye kafi gelmişti. Bir yandan onun bu derece serbest ve cüretkar bir kız oluşundan dolayı kendine asla istediği gibi bir eş olamayacağını düşünüyor. Fakat bir yandan da onun güzellik ve cazibesinin sihrinden kendini kurtaramıyordu bir türlü. Fakat o ne? Arkasından yine gittikçe yaklaşan ayak sesleri geliyordu. Bilal arkasına dönüp bakmaya fırsat bulamadan bir kadın sesiyle irkildi. Bilal Bey. Bilal adeta yerinden sıçradı ve döndü. Gelen Feyza'nın dadısıydı. Fakat bu ne demek oluyordu? Bir erkeğin üstüne bir genç kızın bu derece düşmesi neyle telif edilebilirdi? Bilal bu defa hafif alaylı bir edayla, "Buyurun dadı hanımcığım," dedi. "Feyza Hanım bu defa da sizinle mi haber gönderdi yoksa?" Ayşe dadı üzüntüyle başını salladı. "Yanılıyorsun evladım. Ben bin bir yalan dolanla para karşılığı senin zihnini çelmeye çalışan o karaktersiz kabıcı kadına benzemem. Eğer Feyza kendi saadetini bozmam için buralara geldiğimi bilse, ömrü billah yüzüme bakmaz benim." "Saadetini bozmak için mi dediniz? Feyza Hanım'ın saadetini mi bozmak için?" "Evet yavrum, senin saadetini korumak uğruna. Yıllardır emek harcadığım, elimde büyüttüğüm ve öz kızım gibi sevdiğim Feyza'nın saadetine mani olmak mecburiyetindeydim. Sen imanlı bir gençsin evladım. İbadetine düşkün, halim selim, ağırbaşlı bir insansın. Bizim Feyza ise, ah zop kız ah. Göz göre göre seni ateşe atmak ister miyim hiç evladım?" "Sağ ol dadı, Allah razı olsun. Ama Feyza Hanım da imanlı, abdestli, namazlı bir genç kız değil mi?" Dadı boynunu büktü. "Nerede evladım, nerede? Geçen akşam bana senin hakkındaki düşüncelerini açtığı zaman senin için nasıl kalbim titredi bilsen. Olmaya ki onun söz ve vaatlerine kanasın yavrum." Bilal meraklanmıştı. "Mesela ne gibi şeyler söyledi dadı?" "Ah evladım, benim için bunu söylemek çok zor. Ama senin gibi Müslüman bir genci yakmamak, ayağını denk almanı sağlamak için söyleyeceğim. Feyza diyor ki, evleninceye kadar onun istediği gibi bir kız olarak görüneceğim. Evlendikten sonra değil namaz kılmak, onu dahi namazından vazgeçirip sigaramı yakacak bir salon erkeği haline getireceğim. Fikrine şeytan mı girmiş nedir bu kızın anlamadım gitti." Bilal hayretler içindeydi. İşittikleri karşısında donup kalmıştı. "Allah Allah, demek böyle," diye mırıldandı. "Allah senden razı olsun. Gerçi böyle bir izdivacın olmayacağına dair ben kararımı vermiştim ama yine de zaman zaman hislerime mağlup olup kararımı değiştirdiğim oluyordu. Beni uyardığın için sana minnet borcumu nasıl ödeyebilirim dadı?" Dadı gülümseyerek, "Sana yapmış olduğum bu iyilik benim vicdanımın borcuydu oğlum. Ama illa beni memnun etmek istiyorsan bugün buraya gelip seninle konuştuğumu kimseye söyleme yeter. Hadi Allah'a emanet ol evladım. Allah seni bahtından güldürsün," dedi ve geldiği istikamete doğru dönüp uzaklaştı. Cağaloğlu'ndaki kız talebe yurdunun dışı bir alem, içi başka bir alemdi. Sokak kapısının önündeki pantolonlu, mini etekli talebe kızlar, kim bilir kaçıncı kere değiştirdikleri erkek arkadaşlarıyla uzun, ayaküstü sohbetleri yaparken, içeride misafir kabul salonunun masalarında modern Romeo Juliet'ler el ele, göz göze, diz dize, burun buruna, birbirlerine kim bilir hangi romanın sahifelerinden ezberlemiş oldukları ilanı aşk edebiyatı yapmakla meşguldüler. Kızların sigaraları nedense erkeklerinkinden fazla tütmekte, kızların kahkahaları erkeklerin gülüşünü bastırmakta, kızların fütursuzluk ve serbestlikleri neredeyse erkekleri utandıracak seviyeye ulaşmaktadır burada. Anadolu'nun bozuk şiveli Ayşeleri, Fatmaları, Hacerleri burada birer nazenin sosyete özentisi olup çıt kırıldımlıkla birbirleriyle yarış etmekteydiler adeta. Yurdun arka odalarından birindeyiz. 4-5 kız talebe gecelik ve pijamalarıyla yatakların içine oturmuşlar, birbirlerine yüz kızartıcı, birbirlerinden müstehcen fıkralar anlatmaktalar. Fıkralar ne kadar açık saçık olursa kızlar o derece yüksek kahkahalarla gülmekteler. Yalnız içlerinden bir tanesi onlara iştirak etmemekte. Bu Anadolu'dan yeni gelmiş, ana baba evinde iyi bir terbiyeyle yetişmiş, mazbut, ahlaklı bir genç kızdır. Anlatılanlar o derece açık ve öylesine iğrenç uydurma hikayeler ki genç kızın yüzü renkten renge giriyor ve genç kız utancından yatağının içinde büzüldükçe büzülüyor. Bunu gören diğer kızlar genç kızın utangaçlığıyla, yüzünün kızarmasıyla alay ederek kahkahalarını arttırıyorlar. Haya, utanmak, yüz kızarması. İşte onların modern genç kızlık felsefesi buydu. Bir başka odada iki arkadaş üzüntülü bir şeyler konuşmakta, kızlardan biri sırt üstü karyolasında yatmakta ve hıçkır hıçkır ağlamakta. Diğeri onu teselli ve teskin etmeye çalışıyor. Yataktaki kız aralıksız ağlıyor, ağlıyor. Ah, nasıl da bilemedim bu derece hain olabileceğini. Hamile olduğumu söylediğim zaman yüzünü görecektin. Sanki hiç o Mehmet değil. Sanki o eski sevgi dolu sözler. Ne o nazik ve kibar davranışlar. Öyle alaylı alaylı bir sesle. Kendi düşen ağlamaz bebeğim. Senin gibilerini çok gördük. Al şu parayı da git kadın doktoruna. Aldır karnındaki piçi diye konuşuşu vardı ki. O anda nasıl katil olmadığıma şaşıyorum. Sen de amma toysun be şekerim. Hala öğrenemedin mi şu erkeklerin ne menem şeyler olduklarını? İşte aldırttın çocuğu, oldu bitti. Biliyorsun benim ikidir başıma geldi bu iş. Sen de alışırsın, merak etme. Ortalık böyle insafsız erkeklerle dolu olduğu müddetçe bizler daha çok aşındırırız doktor kapılarını. Aldırma, üzme tatlı canını. Gitsin Mehmet, gelsin Metin. Kaç kere söyledim sana. Çocukcağız ne zamandır senin için ölüp bitiyor. Her şey senin bir evetine bağlı. Başka bir odada şiddetli bir sağ sol mücadelesi hüküm sürmekteydi. Bu fikir savaşında ekseriyeti mini mini etekli sosyalist kızlar teşkil etmekteydi. Bu kızların bavulları Marx, Lenin, Mao, Engels ve Nazım Hikmet gibi komünistlerin eserleriyle ve anti-Türk solu gibi içinde kızıl fikriyatlı müseccel komünist yazarlar bulunan solcu mecmualarla doluydu. İçlerinden biri, bu düzen değişecek, hem bal gibi değişecek dedi. Diğeri sordu. Değişecek de yerine hangi düzen gelecek söyler misin? Sosyalist düzen elbet. Biz sosyalizmi er geç gerçekleştireceğiz bu memlekette. Kuzum, şunun adını ne evirip çeviriyorsun? Sosyalizm diyeceğine komünizmi gerçekleştireceğiz desene. Farz et ki öyle, ne olmuş yani? Hiç. Bizim kız komünist olmuş, o kadar. İyi, iftihar ederim. Senin gibi Amerikan uşağı gerici olmaktansa. Yurdun bir başka odasında ise herkes kendi havasındaydı. Kızlardan biri saçlarını iri bigudilerle sarmış, el ve ayak tırnaklarına kan kırmızı bir oje sürmekle meşguldü. Bir başkası ipek pijamalarıyla yatağın içinde uzanmış, heyecanla elindeki fotoromanını okuyordu. Bir diğeri aynanın karşısına geçmiş, tiftik tiftik kabarttığı saçlarını fırçayla tarıyor, şekiller veriyor, yüzünü makyaj yapacağım derken sirkteki paylaşçılara benzetiyordu. Ve odanın bir köşesinde kıbleye doğru serilmiş bir seccade üzerinde bir genç kız Allah'ın huzuruna durmuş, huşu içinde namaz kılıyordu. Üzerinde küçük çiçekli eflatun bir uzun sabahlık, başında kenarları dantelli büyücek bir namaz örtüsü vardı. Bu genç kız bir müddet evvel Necati'nin yol üzerinde yüzüne tükürürcesine hakaret ettiği ve sonra arkadaşlarından ayrılarak onların bulunduğu camiye gelip nedamet gözyaşları döken Seval'den başkası değildi. Seval namazını bitirdi, selam verdi. Tesbihini çektikten sonra ellerini açarak dua etmeye başladı. Makyajının son rötuşlarını tamamlamakla meşgul olan Ayten yüksek sesle ''Hani yalnız dışarıda camilerde falan kılsan şu namazı, Necati'yi elde etmek için ona gösteriş yaptığını zannedeceğiz.'' dedi. Ama burada da hiç vaktini kaçırmadan kıldığına göre Bilal'le Necati gibi demek sen de adam akıllı Allah'lık olmuşsun Seval. Okuduğu romandan başını kaldıran Merih ise daha alaylı ve tahrik edici bir sesle konuştu. Amma da garip bir felsefem var Ayten. Ayol, insan bir erkeği elde etmeyi aklına koymasın bir kez. 5 vakit değil, 100 vakitte kılar namazı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Necati namazı bir yana, bitirim bir çocuk. Seval'in yerinde ben de olsaydım mutluluğum için aynı şeyi yapardım. Helal olsun Seval'cim. Kıl nonoşum, kıl. Seval bu arada duasını bitirmiş, doğrulmuştu. Yüzünde en hafif bir makyaj izi yoktu. Sapsade, melekler kadar saf bir güzelliği vardı namaz örtüsünün içinde. Fakat hırsından yumrukları sıkılmıştı. Kızlara hitaben, bitkin fakat vakur bir ifadeyle ağır ağır kelimelerin üstüne basa basa konuştu. Size kılmış olduğum namazın sırf Allah rızası için olup Necati'yi elde etmek gibi aşağılık bir düşünceyle olmadığını ispat için Necati'nin bana yapmış olduğu evlenme teklifimi reddettiğimi söylersem ne dersiniz? Kızlardan biri müstesna hep bir ağızdan ''Ne diyorsun Seval, doğru mu bu?'' diye haykırdılar. Bu suali konuşmalara hiç katılmayan, tırnaklarına oje sürmekle meşgul bulunan Safiye cevaplandırdı. ''Evet, Seval doğru söylüyor kızlar. Ahmet de söyledi. Necati Seval'e geçen gün evlenme teklifinde bulunmuş. Fakat Seval kabul etmemiş. Anlayacağınız, reddetmiş çocuğu.'' Kızlar merakla sormaya başladılar. ''Peki ama Seval, Necati kaçırılacak çocuk mu ayol? Niçin bunu yaptın?'' ''Sizlerin dilinden ve şüpheli bakışlarınızdan kurtulmak için. Size kaç kere söyledim. Ben namazı sadece dini bir vazife olduğu, Allah'ın Müslümanlara emrettiği bir farz olduğu için kılıyorum. Bundan böyle kendimi bu sefih hayattan kurtarıp Allah'ıma layık bir kul olmaya çalışacağım diye. Her seferinde benimle alay ettiniz, inanmadınız. Yoksa Necati, bilhassa artık hakikatleri anlamış olan benim gibi bir kız için hakikaten bulunmaz bir insan. Bütün hayatımı göz kırpmadan uğruna harcayacağım imanlı ve mert bir erkek. Şekerim, sen pireye kızıp yorganı yakmışsın. Peki şimdi ne yapacaksın? Seval başından namaz örtüsünü çıkarırken cevap verdi. Önüme bana İslami bir hayat yaşattıracak imanlı bir başka kimse çıkıncaya kadar evlenmeyeceğim. Hem zaten okumaktan da vazgeçtim. Memleketime, evime dönüp hanım hanımcık çeyiz işleyeceğim kendime. Ahlaken böylesine çökmüş bir cemiyette okumaktan da ikrah ettim zira. İmirgan'ın meşhur Yüce Çınarı kim bilir ne acılara, ne ızdıraplara, ne saadet ve bahtiyarlıklara şahit olmuştur bunca yıl. Burası saadetlerini kutlamak isteyenler için olduğu gibi gam ve kederlerini avutmak isteyenler için de ideal bir yerdi. Öğle güneşi tepeden denizin sularına vuruyor. Martılar tatlı bir keyif içinde aralıksız çığlıklarla nazlı nazlı süzülüyorlardı suyun üstünde. Bu tatlı dekor içinde Bilal ile Necati bir yandan demli çaylarını içmekte, bir yandan da dertleşmekteydiler. Peki Seval reddediş sebebini de söyledi mi Necati? Hayır azizim, söylemedi. Hiçbir sebep de göstermedi. Sadece çok isterdim ama Necati, olamaz. Bunun sebebini de yalvarırım sorma bana dedi ve uzaklaştı yanımdan. Ama öğrendim kabul etme işinin sebebini. Öğrendin mi? Kimden? Neymiş sebebi? Bizim Ahmet'ten. Ahmet'in nişanlısı Seval'le yurtta aynı odada kalıyormuş. Yurttaki bütün kızlar Seval'in namazıyla alay ediyorlarmış. Necati'yi elde etmek için kılıyor namazı diyorlarmış. İşte o da bu zanları çürütmek için bana hayır demiş. Teklifimi reddettikten sonra da şimdi anladınız mı benim sırf Allah rızası için namaz kıldığımı diyerek aklı sıra onları mahcup etmiş. Bilal acı acı güldü ve adeta kendi kendine ne kadar zıt diye söylendi Necati. Zıt olan nedir Bilal? Hiç, seninkiyle benimki. Neyse, değmez. Sen şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle ve dediklerimi aynen yapmaya çalış. Söyle Bilal, bilirim ki senin her söylediğin doğrudur. Bu vaziyette ne yapmayı tavsiye edersen onu yapacağım. Bilal, bırak şimdi iltifat ve teveccühü dedi. Bu senin hayati bir meselen. Böyle bir kızı böyle bir şehirde bulmak için bugün Diyojen gibi elinde lamba şehri dolaşmak lazım. Şimdi bak kardeşim, ilk işin gidip Seval'i bulmak ve onunla ciddi olarak karşı karşıya konuşmak olmalı. Ona söyle, boş bir kapris uğruna bir hatta iki hayat feda edilmez. Ne yapıp yapıp onu ikna etmeye çalışmalı, sonra da derhal ailesinden istemelisin. Gerisini sen benden daha iyi düşünürsün. Necati minnetle Bilal'e baktı ve sevinçle, bana kuvvet verdin Bilal dedi. Evet, en doğru hareket tarzı bu, hemen gidip onu bulmalıyım. Hem kızlara ne demiş biliyor musun? Şayet onunla evlenseydim hem onun istediği gibi bir mazbut ev hanımı hem de Allah'ın sevdiği gerçek müminlerden olurdum. Ya azizim, işe baksana. Meğer kız şu kısacık zaman içinde ne büyük dönüş yapmış. Bilal'in yüzündeki ızdırap çizgileri bir kat daha derinleşmişti. Gözlerini ta uzaklara, denizin çok ötelerinde ufuk çizgisi meydana getirdiği noktaya dikmişti. Kulaklarında Feyza'nın dadıya söylediği sözler çınlamaktaydı. Evleninceye kadar onun istediği gibi bir kız olarak görüneceğim. Evlendikten sonra ise değil namaz kılmak, onu dahi namazdan vazgeçirip sigaramı yakacak bir salon erkeği haline getireceğim. Bilal büyük bir perişanlık içinde birden yerinden fırladı ve oturduğu yerden kendisine hayretle bakan Necati'ye adeta haykırarak ''Hadi ne duruyorsun, koş bul onu. Hayatta böyle temiz yaratılışlı kızlara çok ender rastlar insan. Vakit geçirmeden Seval'i bul ve onu da kendini de kurtarmaya bak.'' Necati şaşkın şaşkın ayağa kalktı. ''Peki ama Bilal, senin neyin var? Niye günlerdir böyle sinirli ve üzgünsün?'' Bilal'in hırsla yukarı kasılan omuzları çökmüş, başı önüne düşmüştü. ''Yok bir şeyim Necati. Sen şimdi beni bırak, kendine bak. Sana vuran piyangonun kıymetini bil, kafi.'' Bundan sonraki günlerde Bilal, başıboş, avare kimseler gibi kırlarda, bayırlarda dolaştı durdu. Kah bir deniz kenarında saatlerce dalgaların sahile çarpışını seyre dalıyor, kah kuytu koruluklarda ağaçların gölgesine uzanıp yaprak ışırtıları, kuş çıvıltıları arasında vakit öldürüyordu. Evet, vaktin kıymetini herkesten iyi bilen ve bu vakitleri değerlendirmesini de çok güzel bilen Bilal, şimdi avareler gibi vakit öldürüyordu orada burada. Halbuki böyle boş zamanlarında ve üstelik böyle güzel köşelerde o daima Yüce Allah'ını düşünür. Onun sonsuz rahmetini, şefkatini, kudretini ve keremini uzun uzun tefekküre dalardı. Ve bilirdi ki böylesine müsbet tefekkürle geçen anlar binlerce sene ibadete bedeldi. Lakin şimdi o Allah'ı bırakmış şeytanı düşünüyordu işte. Evet şeytan, şeytanı düşünüyordu. Çeşitli eserlerde kaç kere okumuştu. İnsanın fikrini Allah'tan çeviren kimseler aslında insan suretine bürünmüş şeytanlardır diye. Üstelik her namazın arkasından da Allah'ım sen beni insi ve cinni şeytanların şerrinden koru diye dua ederdi. Ama işte bir insi şeytan kısacık bir zaman içinde benliğini alt üst edivermişti birden. Aklında o, fikrinde o vardı yalnız. Feyza düşüncelerini de, iradesini de, mantığını da allak bullak etmişti kısa zamanda. Bir yandan ondan bütün benliğiyle nefret ederken, bir yandan da bütün ruhuyla onu sevmekten kendini alamıyordu. İki zıt his içinde bocalamaktan bitkin ve yorgun düşmüştü. Okuluna devam edemiyor, derslerine çalışamıyor ve müptelası olduğu dini eserleri dahi eline alamıyordu artık. Bu duruma mutlaka ama mutlaka bir son vermesi, onu hayatından tamamen silecek bir çare bulması lazımdı. Fakat en mühim mesele bu sonun tayiniydi. Bir akşam anacığını karşısına aldı Bilal ve sabaha kadar ana oğul bu sonun tayini, bu çarenin şekli üzerinde konuştular, konuştular. Ancak sabah namazlarını kıldıktan sonra birkaç saatliğine yattılar. Uykuya daldıkları zaman her ikisinin de yüzünde makul bir karar vermenin mesut bir ifadesi vardı. Aradan bir ay ya geçmişti ya geçmemişti. Huzur Sokağı olağanüstü günlerinden birini daha yaşamaktaydı. Çocuklar gelin bugün gelecekmiş diye cıvıldaşıyor, neşeli neşeli hoplayıp zıplıyorlardı. Huzur Sokağı'ndaki bütün pencereler açılmış, örtülü genç kız ve kadınlar pencerelerden sarkmışlardı. Apartmanın da bütün pencereleri açılmış, appaş kıyafetli züppe şımarık kız ve kadınlar pencerelere doluşmuşlardı yine. Apartmanın pencerelerinden yarı bellerine kadar sarkan kızlar yine yüksek sesle birbirleriyle konuşmaktaydılar. Ayol nasıl da haberimiz olmadı? Kaşla göz arasında işi beceriverdiler. Davetli olmadan düğün yapılır mı hiç? Şekerim kızı Bursa'dan almışlar, nikahı da orada kıymışlar. Peki ama kardeşim bu sokakta hiç mi kız yoktu da gidip ta Bursa'dan kız aldılar? Aa suale bak. Ayol çocuk elbette doğru düşünmüş. Bu sokaktaki kız bolluğu belki hiçbir sokakta yoktur. İşte onun için içlerinden birini alsa diğerleri gücenecek diye en iyi çareyi dışarıdan kız almakta bulmuştur çocuk. Fakat biliyor musunuz kızlar, iyiden iyiye merak etmeye başladım şu gelin hanımı. Tabii gelinlikle getirirler mi? Aa gayet tabii. Bizim yıldızı Bursa'dan almışlardı da gelinlikle getirmişlerdi eve. Kapıcı kadın aşağıdan kapının ağzından başını yukarı kaldırarak hepsine birden seslendi. Canım hiç mi gelin görmediniz önünüzde be? Meraklanmayın gayrı. Adamın söylediği gibi sağlığınız önünüze düştüğünce görürsünüz işte. Feyza'ların penceresinde ise Feyza, annesi ve dadı konuşmalara hiç katılmadan duruyordu. Feyza yüzünün bütün kanı çekilmiş bir halde adeta heykelleşmiş gibiydi. Üzerinde geniş ekoseli, bol godeli, güzel bir sabahlık vardı. Saçları darmadağınık, perişan bir halde merak ve heyecanını bastırmak için büyük bir gayret sarf ediyordu. Nihayet çocukların beklenen sevinç çığlıkları bir anda sokağı bayram yerine çeviriverdi. ''Geliyorlar, geliyorlar, işte işte, inan olsun ki Bilal abi de içinde.'' Herkes susmuş, merak ve heyecan içinde çocukların el çırparak koştuğu tarafa bakıyorlardı. Az sonra beklenen araba görüldü. Araba yavaş yavaş Bilallerin evine doğru yaklaşmaktaydı. Nihayet çocukların sevinç çığlıkları ve hoplayıp zıplamaları arasında kapılarının önünde durdu. Açılan arka kapıdan önce Bilal'in annesi indi. Sonra üzerinde pembe, zarif bir pardösü, başı bir tel saçı dahi göstermeyecek şekilde bir eşarpla örtülü, mütevazi ve oldukça güzel bir kız indi. En sonra inen Bilal önden koştu ve elindeki anahtarla sokak kapısını açtı. Fakat arabadan gelin kıyafetinde veya hiç değilse şapkalı veyahut açık bir genç kız çıkacağını zan ve ümit eden apartman sakini kız ve kadınlar, taksiden inenin başörtülü bir kız olduğunu görür görmez, önce bunu hayret nidalarıyla karşıladılar, daha sonra da Bilal'in ve yeni gelinin yüzüne karşı alaylı kahkahalar savurmaya başladılar. Yalnız Feyza, gözleri alabildiğine hayretle açılmış, hala taştan bir heykel gibi durmaktaydı pencerenin önünde. Bilal, alaylı kız ve kadın kahkahaları arasında vakarla önce annesini içeriye soktu, sonra genç kızın içeriye girmesini bekledi ve arkadan da kendisi içeri girerek kapıyı kapadı. Kapanan tahta kapının çıkardığı ses Feyza'nın beyninde büyüdü, büyüdü ve Feyza bir külçe gibi dadısı koşup yetişemeden parke zemin üstüne yığıldı kaldı. Bayılmıştı. Annesi ve dadı Feyza'yı büyük bir telaş ve üzüntü içinde kucaklayarak doğruca yatak odasına götürüp kayrılacısına yatırdılar. Emel Hanım bir yandan ağlıyor, bir yandan da kızının bileklerini, göğsünü kolonyalarla ovuyordu. Feyza 1,5-2 saat süren bir baygınlıktan sonra gözlerini açtı. Karşısında annesi gözyaşı döküyordu. Dadı ise üzüntüyle ellerini ovuşturup duruyordu. Feyza bu iki kadını ancak kalın bir sis perdesinin ardından görebiliyordu. Vücudunun her tarafı ateş gibi yanmaktaydı. Annesinin koyduğu dereceye göre ateşi 40 dereceye yaklaşıktı. Birkaç saat geçmesine rağmen ateşinin düşmemesi ve Feyza'nın gittikçe fenalaşması üzerine Emel Hanım bir doktor çağırdı. Muayeneden sonra odadan çıkan doktora Emel Hanım ağlamaktan şişmiş gözleriyle perişan bir halde sordu. Doktor beyciğim rica ederim saklamayın. Durumu vahim mi? Yavrucuğum birdenbire neden böyle oldu? Yalvarırım söyleyin. Doktor sakin ve olgun bir sesle endişeye mucip bir hal yok hanımefendi. Ancak ani ve büyük bir üzüntü geçirdiği anlaşılıyor. Nevrastenik bir rahatsızlık. Verdiğim ilaçlarla bilhassa damardan zerk edilecek olan bu iğneyle sinir krizleri kısa zamanda geçecektir. Ancak kızınızın hayatında kendisini avutacak büyük ve müspet bir değişiklik olmazsa durumu ileride ciddiyet arz edebilir. Yok, yok, ağlamayın öyle. Hayatın zevk ve lezzetleri olduğu gibi işte böyle elemli ve azaplı tarafları da vardır. Ve muhakkak ki her ikisinde de Allah'ın hikmetleri mevcuttur. Kadın daire kapısını açıp doktoru uğurlarken gözlerini silerek... Teşekkür ederim doktor beyciğim sağ olun. Ama ne de olsa annelik işte. Evladımın birden böyle yemeden içmeden kesilip yataklara düşmesi çok acı geldi bana. Biz onu el üstünde büyüttük. Yavrucağımızın hayatınca acı yüzü görmemişti daha. Her neyse size de çok teşekkür ederim. Verdiğiniz ilaçları hemen aldıracağım. Allah'a ısmarladık. Güle güle beyefendiciğim. Güle güle. Günler ilerlemekte fakat Feyza'nın durumunda müspete doğru hiçbir ilerleme görünmemekteydi. Feyza yatağın içinde eridikçe erimiş, birkaç gün içinde fark edilir derecede zayıflamıştı. Yüzü bir sonbahar yaprağı gibi sararıp solmuş, dudaklarının rengi çekilmiş, o büyüleyici gözlerin feri kaçmış, eski canlı parlaklığı kalmamıştı. Günlerdir ağzına bir lokma koymamıştı. Verilen her şeyi reddediyor, kimseyle konuşmak istemiyordu. Gece gündüz düşünüyor, düşünüyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, derin düşüncelere dalıyordu yeniden. Bilal'in aniden evlenmesi onun için bir şok olmuştu adeta. Düşünüyor, düşünüyor, kabul edemiyordu bir türlü bu neticeyi. Yine böyle kabuslu düşüncelere dalmış olduğu bir akşam, yatağının içinde kesik kesik hıçkırırken, dıdı da bir yandan büyük bir şefkatle onun saçlarını okşamaktaydı. Nihayet Feyza ilk defa konuştu. Hasta perişan ve buhranlı bir halde başını hafif hafif iki yana sallayarak ve içli içli ağlayarak ''Niye dadı? Niye bana bunu yaptı? Oysa beni seviyordu. İnan ki seviyordu dadıcığım. Hem sonra benim kendisini çıldırasıya sevdiğimi de biliyordu. Cahil ve basit bir mahalle kızını benim gibi bir kıza nasıl tercih edebildi? İnanamıyorum dadı. İnanamıyorum. Söyle neden? Niçin?'' Dadı eğilip Feyza'nın yaşlardan sırılsıklam olmuş yanağına küçük bir öpücük kondurdu. Sana bunların cevabını şimdi veremeyeceğim benim şımarık bebeğim. Değil mi ki neden, niçin gibi sorular zihnini meşgul etmeye başladı. Günün birinde eminim ki bunların cevabını sen kendi kendine bulup vereceksin. Hadi şimdi artık bırak bu düşüncelerini de gözlerini sil, uyumaya bak biraz da. Uyumak mı? Bu düşüncelerin meydana getirdiği kabuslarla günlerdir gözüme uyku girebiliyor mu acaba? Perişan oldum dadıcığım, bittim artık ben. Hayatta ciddi olarak sevdiğim yegane erkekti o benim için. O gece sahilde beni bir küçük çocuk gibi bir yandan azarlarken, bir yandan da heyecandan boğuklaşmış bir halde tatlı, sevgi dolu bir sesle söylediği sözler hiç hatırımdan çıkmıyor. Feyza Hanım, sırtınıza da bir şey almamışsınız. Hava bir hayli serin, sonra üşütür hasta olursunuz, alın giyin bunu diyerek üstünden pardesüsünü çıkarıp vermişti bana. Söyle dadı, bu sözleri de beni sevdiğinin ispatı değil mi? Feyza yeni bir nöbette yüzünü yastığının içine gömerek hıçkırmaya başladı. Peki niçin, niçin Allah'ım o basit kılıklı kızı bana niçin tercih etti? Artık düşünemiyorum, zihnim işlemiyor, çıldıracağım dadı, çıldıracağım. Dadı düşünceli bir halde ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken, düşünmek için daha çok zamanın var dedi. Dedim ya sana, İyi düşünürsen bulursun bunların cevabını diye. Hadi Allah rahatlık versin, uyumaya çalış. Kendini daha fazla hırpalama. 10. ayrımın sonu, sayfa 101.